Ayrım 11.
Toplam 350 bin belgenin ele geçirildiği baskında ayrıca disketler, kaşeler, bilgisayar ve hard diskler çuvallara konularak ağızları kırmızı mumla mühürlendi. Çoğunluğu List 2000'in bulunduğu adreste ele geçen 350 bin belge yanında 217 kaşe, 194 adet yasal defter, yüzlerce cilt boş fatura, irsaliye ve makbuz, 30 adet hard disk, disket, ajanda, çek defterleri ve senetler ele geçirildi. Ancak baskın düzenlenen birkaç yer ise boş ve terk edilmiş olarak bulundu. Ele geçenler arasında Askor'un örgüt şemaları yanında fiktif yani hayali makine parkı listeleri, hayali personel listeleri, Askor şirketlerine ait fiktif kurumlar vergisi beyannameleri, Orhan ve boşandığı eşi Gülay Asıtürk ile kızı Fatoş Asıtürk'e ait fotoğraf yapıştırılmış, boş haldeki ikametgah senetleri, Muhammed Ciğer'e ait ev projeleri bulundu. Ayrıca Asıtürk'ün yurt dışına gönderdiği havalelerin listesiyle Gülay Asıtürk, daha önceki eşi Ayşegül Asıtürk Kılıç ve Orhan Asıtürk'e ait tapularda ele geçirilen evraklar arasındaydı. Orhan Asıtürk'ün 9 Aralık 1997 ve 1 Ocak 1998 tarihleri arasında tuttuğu günlük ile para işlerini takip eden Nazım Atabay'ın tuttuğu 3 adet ajandaya da hesap uzmanları tarafından el konuldu. Bu baskından sonra organizasyonu dağılmış olan Orhan Asıtürk yurt dışına kaçmıştı. Muhammed Ciğer ise işi devam ettirmek için Yeni Bosna'da bir üs kurmuştu. Hesap uzmanlarının incelemesine rağmen naylan fatura ve hayali ihracat işlemlerine devam eden Ciğer'in oluşturduğu merkez, bir ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından 3 Şubat 1999 tarihinde basıldı. Fethi Namlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bu organizasyonu Yeni Bosna'daki merkezinde de birçok defter ve belge ele geçirildi. Bu baskında ayrıca 197 tane kaşe bulundu. Yapılan baskınlarda ele geçen yüz binlerce belgenin içinden çıkmaya çalışan hesap uzmanlarının incelemeleri sürerken, daha incelemenin başında Asıtürk ve Ciğer'in tespit edilen mallarına haciz konulması talep edilmiş, ancak bu hacizlerin çoğunluğu İstanbul 5 numaralı vergi mahkemesince şirketleriyle Orhan Asıtürk ve Muhammed Ciğer arasında ilişki yoktur gerekçesiyle kaldırılmıştır. Bir yandan Asıtürk ile Ciğer hakkındaki Türkiye tarihinin en büyük hayali ihracat organizasyonu ile ilgili inceleme sürüyor, diğer yandan iki ortak rahat rahat dolaşıyordu. Orhan Asıtürk'e ait ajandalar, günlük ve diğer belgeler, ünlü hayali ihracatçının işleriyle ilgili gerçeklerin öğrenilmesini sağlarken, Muhammed Ciğer hakkında daha fazla bilgi edinilmesi mümkün olmuyordu. Bunun nedeni de aramalarda Askor'un bütün kayıtlarıyla Orhan Asıtürk'ün şahsi hesaplarına ilişkin ajandaların ele geçirilmesine rağmen Muhammed Ciğer'in şahsi hesaplarının takip edildiği notebook'un sürekli arabalarda taşınması ve mobilize olması nedeniyle ele geçirilmesinin mümkün olmamasıydı. Bu durum aramaların tamamlanmasından sonra Ciğer tarafından sevinçle karşılanır. Ancak bu hesapların Askor ve Asıtürk'ün şahsi hesaplarıyla ilişkisi olması nedeniyle Ciğer'in elde ettiği paranın tespit edilmesinde güçlük yaşanmamıştı. Ortağı yurt dışına kaçarken kendisi kalan Ciğer yapılan incelemede önemli aşamalara gelindiğinden haberdar olduğundan kendisi gelip her şeyi hesap uzmanlarına itiraf etti. 2000 yılının Temmuz ayında Muhammed Ciğer elindeki dosyalarla gelerek her şeyi anlatır. Yurt dışına kaçarak rahat yaşayan ve kızgın ayrıldığı Orhan Asıtürk ile organize ettikleri hayali ihracatları ve hazırlanan naylon faturaları miktar ve isimleriyle itiraf eden Ciğer toplam 48 sayfa ifade verir. Askor'un kuruluşundan hayali ihracat bağlantılarının yapılışına kadar her ayrıntıyı anlatan Ciğer'in kendi imzasıyla tutanağa bağlanan sözleri Orhan Asıtürk için de sonun işareti olur. Bütün anlatılanlara rağmen 1980'lerden bu yana hayali ihracat ve naylon fatura işinin içinde olan ve geçimini tamamen bununla kazanan Orhan Asıtürk'ün bir gün bile hapishane yüzü görmediği söylense herhalde kimse inanmaz. Bu durumu hayali ihracat olaylarına yasal açıdan bakıştaki değerlendirme eksikliklerinin yol açtığı bir gerçek. Belki de bu bir tercih. Haksız kazanç elde etmek, hazine kaynaklarından KDV iadesi alarak devleti zarara uğratmak için organize biçimde örgüt kurulan kişilere karşı devletin organize biçimde savaş vermesinin önüne her türlü engelin konduğu görülüyor. İşte Orhan Asıtürk olayı bunun tipik bir örneğidir. Olaya Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporunun sonuç bölümünden başlamak gerekiyor. Çünkü raporda Aslı Türk hakkında adi ortaklığın ASKOR 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllarına ilişkin olarak elde ettiği gelirlerin 4200 sayılı kara paranın aklanmasının önlenmesine dair kanun ve vergi kanunları yönünden tespit edilerek adi ortaklık ve ortaklar hakkında inceleme raporları düzenlenmesine, adi ortaklık tarafından paravan şirketler kullanarak sahte faturalar düzenlemek ve fiktif işlemler yapmak suretiyle yapılmış gösterilen 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracata ilişkin olarak raporun önceki bölümlerinde belirtilen sahte imalatçı ve ihracatçı fatura tutarlarının tespit edilmesi sonucuna varılmıştır deniliyordu. Ve rüya bitiyor. Uçak ve yatlara haciz. Raporun tamamlandığı tarihte hesap uzmanları Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in yol açtıkları vergi kaçakçılığı olaylarının boyutlarını da ortaya çıkardılar. Bugün halen ödenmemiş durumda olan vergi borçları trilyonları buluyor. 3 Eylül 1996 ile 31 Aralık 1998 yılları arasında Aslıtürk ve Ciğer'in Kağıthane Vergi Dairesi'ne ASKOR nedeniyle toplam 4 trilyon 886 milyar lira vergi borcu olduğu belirlendi. Orhan Aslıtürk'ün 1 Ocak 1995 ile 2 Eylül 1996 tarihleri arasında Beşiktaş, 3 Eylül 1996 ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında Kağıthane Vergi Dairesi'ne 5 trilyon 999 milyar lira vergi borcu biriktiği ortaya çıktı. Hesap uzmanları Muhammed Ciğer'in de aynı tarihler arasında aynı vergi dairelerine 5 trilyon 999 milyar lira vergi borcu olduğunu tespit etti. Gecikme faizi ve cezalarıyla birlikte Aslıtürk ve Ciğer'in adlarına hesap edilen toplam vergi borcu 48 trilyonu buluyordu. Raporun yazıldığı 2000 yılı sonu itibarıyla Aslıtürk adına 23 trilyon, Ciğer adına da 23 trilyon vergi borcu, gecikme faizi ve ceza yazıldı. ASKOR ortaklığı için de 22 trilyon vergi borç ve cezası hesap edildi. Ardından haciz yağmuru başladı. Bayrampaşa, Levent, Beykoz ve Sarıyer'deki arsa ve evlerine haciz geldi. 8 Aralık 2000 tarihinde de Aslıtürk ve Ciğer'in sahibi olduğu Form Havacılık Şirketi'ne ait TC-CEN işaretli Falcon 20E tipi uçağa haciz konuldu. Kaç kez Aslıtürk'ü Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ve ABD'ye taşıyan, ünlü ünsüz birçok kişinin seyahat ettiği, ortakları ve yakınlarını işlerin iyi olduğu zaman öğlen yemeğine Gaziantep'e, akşam yemeğine Paris'e taşıyan lüks uçak hangara çekilerek el konuldu. Ardından sıra ortakların yatlarına el koymaya geldi. Yapılan incelemede ortakların Can Yatçılık adlı şirket adına True Dream yani gerçek rüya, Duygu ve Private Memories yani özel anlar adlı yatların kaydına rastlandı. True Dream'e inşa halindeyken ve Duygu adlı yatlara haciz konulabildi. Bu gelişmeler rüyası gerçek olan Aslıtürk için bitişi de işaret ediyordu. Ancak Private Memories, hatırlanacağı gibi daha önceki bölümlerde adı geçen Aslıtürk'ün 1994 yılında çapkınlık yaparken kullandığı yat, Toprak Bank'a 25 Şubat 2000 tarihinde haciz yoluyla satıldığı ortaya çıktı. Aslıtürk otomobillerin çoğunu ise haciz kararlarından çok önce satarak maliyeden kaçırmayı başardı. ASKOR'da çalışanların dahi satın aldıkları otomobiller yok pahasına aceleyle elden çıkarıldı. Henüz Türkiye'deyken gerçekleşen bu olay üzerine ortakları Aslıtürk'e "Neden bu fiyatlara araba satıyorsun?" dediklerinde "Burası Türkiye, neyin ne olacağı belli olmaz." diye yanıtlamıştı. Hacizler yapılırken şirketlerin ortakları da mağdur oluyorlardı. Bunlardan birisi de Muhammed Ciğer'in Kahramanmaraş'taki akrabaları oldu. Şirket ortağı ettiği eski eşi dahil ailesinden birçok kişiye haciz gidince Kahramanmaraş'taki gayrimenkulleri satmak zorunda kaldılar. İnceleme bir yandan kamu alacağını garanti altına almak için üst üste hacizler şeklinde giderken hazırlanan 2500 sayfalık rapor 27 Ekim 2000 tarihinde tamamlanarak en başta Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Kapağında Orhan Aslıtürk Muhammed Ciğer adi ortaklığının 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında yaptığı faaliyetlerin 4200 sayılı kara paranın önlenmesine dair kanunun ve vergi kanunları yönünden incelenmesi yazan raporun fiziksel ve içerik olarak büyüklüğünü gören Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı dosya hakkında görevsizlik kararı vererek Sarıyer ve Şişli Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'nın da görevsizlik kararı üzerine dosyanın tümü Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na kaldı. Şişli Cumhuriyet Savcılığı da hesap uzmanları kurulunun raporun sonuç kısmındaki isteğine uyarak Aslı Türk hakkında hemen bir kara para aklanması davası açtı. 2001 yılının Ocak ayında açılan ve 2000/53158 hazırlık numarasına sahip ve Şişli 1. Sulh Mahkemesi'nde açılan davada 9 Ocak 2001 gün ve 2001/10 mütalaa ile Orhan Aslıtürk hakkında 22 Şubat 2001 tarihinde tutuklama kararı çıkartılabildi. Bu karar 22 Şubat 2001 tarihinde Interpol bünyesinde arama emri olan difüzyon çıkartılmasını sağladı. Kartal Cezaevinde Kesişen Yollar. Orhan Aslıtürk'ün yurt dışına kaçışı Muhammed Ciğer ve çevresi tarafından bir fırsat olarak değerlendiriliyordu. Çünkü tüm işlerin başına Ciğer ve ekibi geçebilecekti. Zincirlikuyu'daki Kore Şehitleri Caddesi'ndeki şirket merkezi basılınca Ciğer Yenibosna'da yeni bir yer kurarak aynı işleri yapmaya başladı. Buradaki çalışması fazla uzun sürmedi. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının raporları sonrası kısa süre içinde polis tarafından aranır hale geldi. Ciğer uzun bir süre saklandı. Ancak 10 Ocak 2001 tarihinde artık yolun sonuna geldi ve yakalandı. Hesap uzmanlarının önünde kendi beyanıyla verdiği ifadeyi polis önünde de tekrar eden Ciğer, daha sonra Kartal Cezaevinde Ciğer'in Yüreği adıyla kitaplaştırdığı anılarında ise polisten tokat yediğini ve hayali ihracatçı suçlamalarını kabul etmesi yönünde baskı gördüğünü yazdı. Ancak hesap uzmanlarının çalışma şekilleri arasında baskıya dayalı ifade alma yöntemi bulunduğunu bu kitapta söyleyemedi. Dolayısıyla her şey orada anlatıldığı gibi ise Türkiye müthiş bir soygun ile karşı karşıyaydı. Ortağı Aslıtürk Fransa, İngiltere, Amerika ve Uzak Doğu arasında gezerken Ciğer Kartal cezaevinde batık banka patronları ve uyuşturucu kaçakçılarıyla oldukça ilginç bir dönem geçiriyordu. Muhammed Ciğer'in anıları adlarını hayali ihracat yaptığı şirketlerin sahiplerinden Murat Demirel, Hayyam Garipoğlu, Ali Balkaner ve Cavit Çağlar'ın Kartal cezaevinde yollarının kesişmesi bakımından da ilginç ayrıntılarla dolu. Hortumcu Ciğerci, 19 Ocak 2001. Cezaevine kabul işlemlerinden sonra müşahadeye konuyorum. Bodrum katta içinde ranza olan ve bir ranza kadar boşluğu olan bir hücre. Pazar günü müşahadenin en kalabalık zamanı, yan koğuşlardan kim olduğumu anlıyorlar, laf atıyorlar. Hortumcu Ciğerci diye bağırıyorlar, hiç cevap vermiyorum. Pazartesi koğuşa alırlar diye bekliyorum. Hayyam'ın yanına almalarını söylüyorum, yer yok diyorlar. Salı günü oluyor, ilk ziyaretçim geliyor. Servet Kabaklı, camın arkasından bakıyoruz, konuşuyoruz. Akşamüstü Hayyam Bey'in koğuşunu alıyorlar. 4 metreye 4 metre, alt kat içinde tuvalet ve banyo var. Diğer tarafta masa, sandalye, ocak, televizyon. Üst katta 2 ranza var. Koğuşta Hayyam, Nizam, Nida Garipoğlu, Cengiz Biçer, Ömer Caf, bir de ben 6 kişiyiz. Ömer Bey'le ben yerde yatıyoruz. Polisten sonra burası Hilton. Bu arada benimle beraber gözaltına alınan Osman Gürkan, Suavi Sezer ile gümrük işlemlerimizi yapan Metin Külünk ve Necdet Külünk tutuklanmış. Diğerleri serbest bırakılmış. Onların DGM tutukluluğu olmadığı için Bayrampaşa cezaevine gönderilmişler. Hepsi için endişe ediyorum. Ben ne de olsa Flamingo yolundayım. Acaba onların durumu ne? 24 Ocak 2001. Sümerbank iddianamesi çıkmış. Hayyam'a 2000 sene, bana 32 sene istiyorlar. 16 Şubat 2001. Gümrük işlerimizi yapan Necdet ve Metin Külünk'ün tahliye olduklarını öğrendim. 27 Nisan 2001. İdare koğuş değiştirme talebimi yerine getirdi. Karşı koğuşa geçtim. Cengiz benimle beraber. Artık A7 değil, A10 olduk. Burası güney. İnşallah ayaklarımın sızısı olmaz. Koğuşta Ali Balkaner, el konulan Yurtbank'ın sahibi, Murat Yüksel, Cem Feridun Yeşil, Cengiz Biçer ve ben. 28 Nisan 2001. Gürbüz Çapan, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı, geldi. Bizim yerimize Hayyam'ın yanına koydular. Cavit Çağlar'ı da yan koğuşumuza getirdiler. Duvar aralığından geçmiş olsun diyoruz. Amerika'da çok sıkıntı çekmiş. Orada kaldığı yere göre burası Tarabya Oteli sayılırmış. Akşam mahkeme kurduk. Cengiz Hakim, Murat Bey Avukat, Ali Balkaner Savcı. Ben ihracatımı anlatıyorum, gayet ciddiyim. Ali abi, ihracatı teşvik etmek sana ne vazife, suçlusun deyince mahkeme dağılıyor. Dama oynuyoruz. Ali abi beni yeniyor. 6 Mayıs 2001. Dün Murat Demirel, el konulan Ege Bank'ın sahibi, Nail Keçili, Cen Ajans'ın sahibi, reklamcı ve Ege Bank'ın diğer sanıkları geldi. Nail Bey'i Cavit Bey'in yanına verdiler, diğerleri öteki koğuşlara dağıtıldı. Flamingo yolu full oldu. 7 Eylül 2001. Bugün Mahmut Ceylan'ı, bank kapital yolsuzluğu tutukladılar, o da karşı koğuşumuzda. 23 Ekim 2001, dün İGDAŞ davasından tutuklu Fuat Şengül ile Müjdat Oğuz'u benim yanıma verdiler, yalnızlıktan kurtuldum. 7 Şubat 2002, dün Cavit Çağlar, Dinç Bilgin ve Nail Keçili tahliye oldu. Biz de hep beraber o koğuşa geçtik. Koğuşta Egebank davasından Gökalp Baştürk de var. 4 Mart 2002, hapishaneye telefon bağlanacak diyorlar. Böylece yakınlarımızla görüşebileceğiz. Gerçi Yusuf formülü bulmuş. Mahalli bir radyodan ailesi her gün geçmiş olsun, Allah kurtarsın diye canlı yayına katılıyor. 5 Mart 2002, dün Mahmut Ceylan da tahliye oldu. Flamingo yolu boşalıyor. 1 Nisan 2002, Hayyam Garipoğlu da tahliye oldu. 5 Nisan 2002, Gürbüz Çapan tahliye oldu. 19 Nisan 2002, İGDAŞ davası başladı. İlk duruşmada herkes tahliye oldu. 29 Mayıs 2002, dün Şükrü Karahasanoğlu, el konulan Sümerbank eski genel müdürü, koğuşumuza geldi. 3 Haziran 2002, koğuşum değişti. Murat Demirel ve Ayhan Tatlıgil ile beraberim. Murat Bey de benim gibi birinci ağır cezada yargılanacak. 3 Temmuz 2002, yan koğuşumuzda Urfi Çetinkaya, uyuşturucu kaçakçılığından Matador operasyonuyla yakalandı ve Cemal Nayır var. Havalandırmanın dibindeki Pimaş tahliye borusundan konuşuyoruz. Urfi ağabey bize moral veriyor. Onun yanında siyasi suçlu Sultan Erdoğan var. Urfi ağabey ona her sabah Sultan Ana günaydın nasılsın diyor. 3 Ağustos 2002, buyurun cenaze namazına. Milliyet gazetesinden Nedim Şener, Naylon Holding diye hakkında kitap yazmış. Benim de bu kitabı hızlandırmam lazım. 12 Ağustos 2002, Şükrü Karahasanoğlu da tahliye oldu. Tüm banka davalarından tek tutuklu Murat Demirel kaldı. Çember daralıyor. Muhammed Ciğer'in ifadesi ve hapse girmesiyle Orhan Asitürk için de sıkıntılı günler başlamıştı. Orhan Asitürk'ün hayali ihracat organizasyonu tamamen deşifre olmuş, Gülay Asitürk hakkındaki soruşturma komisyonu çalışmalarını tamamlamıştı. Geçmişin tüm ilişkilerini Türkiye'de bırakarak Fransa'ya giden Gülay Asitürk hakkında hazırlanan araştırma komisyonu raporu, personel atamalarında ve imar konularında da yapılan usulsüzlükleri sıralar. Bugünkü belediye yönetimi tarafından Gülay Asitürk'ün verdiği zararın şimdiki değerlerle 60 milyon doları bulduğu iddia edilmektedir. İddiaların tümü Gülay Asitürk'ü hakim karşısına çıkarmaya yetecek niteliktedir ve siyasi bir komployla karşı karşıya olduğunu iddia eden eski başkanın etrafındaki çember daralmaktadır. Gülay Hanım 23 Ocak 1998 tarihinde Orhan Asitürk ve çocukları ile birlikte bayram tatili diye gitti. 1 Mart tarihinde de dönmemek üzere Türkiye'den ayrıldı. Hazırlanan araştırma komisyonu raporu ve yapılan suç duyuruları sonucunda da Gülay Asitürk hakkında 26 Mart 1998 tarihinde tutuklama emri çıkartıldı. Şişli Cumhuriyet Başsavcısı Muhittin Ayata tarafından belediyeye ait arsa satışında ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda eski başkan hakkında bankalardan alınan kredilerin geri ödenmemesi, hayali isim ve şirketlere ödeme yapılması, yüksek faturalarla hayali ilanlar yapılması, kaçak inşaatlar ve kredi alımlarında yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. Bir yandan hakkındaki iddiaları takip eden Gülay Asitürk, diğer yandan doğum için gün sayıyordu. Doğuma 3,5 ay kala Asitürk çifti Fransa'dan Hong Kong'a geçti. Gerekçe Orhan Asitürk'ün işleriydi. Sonunda 10 Temmuz günü Gülay Asitürk 3. çocuğunu Hong Kong'da dünyaya getirdi. Gülay Orhan Asitürk çifti oğluna Orhan Gazi adını uygun görmüştü. Oğlunu dünyaya getirdiği günlerde hakkındaki gıyabi tutuklama kararlarının sayısı 3'e çıkan Gülay Asitürk hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Fransa'nın Lyon kentinde genel sekreterliği bulunan Interpol'e hakkındaki arama dosyası 1 Eylül günü gönderilen Gülay Asitürk, böylece 172 ülkede uluslararası alanda aranan bir kişi haline geldi. İddia 1998 rakamlarıyla 5 trilyon lirayı bulan yolsuzluk olaylarıydı. Oysa kendini savunuyor ve hakkında görülen davaları siyasi komplo olarak görüyordu. Hakkındaki tutuklama kararları kaldırılmadan da dönmeyeceğini belirtiyordu. Bu tartışmalı günlerin ortasında Orhan Asitürk Türkiye'ye geliverdi. 6 Eylül 1998 tarihinde Fransa'dan özel uçakla önce Bursa'ya, ardından İstanbul'a gelen Asitürk aynı akşam polis tarafından gözaltına alındı. Ne hikmetse 7 Eylül günü çıkarıldığı Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Gülay Hanım yakalandı. Gülay Aslıtürk ise çok geçmeden 21 Aralık 1999 tarihinde İngiliz polisi tarafından yabancılar şubesine kalma süresini uzatmaya çalıştığı Londra'da yakalandı. Ancak iade yerine 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Ama bir şartla, o da her gün karakola giderek kendisinin yaşadığı yerden ayrılmadığını ispatlayacaktı. 7 Ocak 2000 tarihinde ise İngiliz adli makamları Gülay Aslıtürk'ün Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin davayı görüşmeye başladı. Bow Street Asliye Mahkemesi'nde hakim karşısına eşi Orhan Aslıtürk ve babası İlyas Çokay da çıktı. 3 davadan Türkiye'ye iadesi istenen Gülay Aslıtürk tam 2 yıl hakim karşısına gidip geldi. Sonunda hakim 21 Aralık 2001 tarihinde verdiği kararda Gülay Aslıtürk hakkında iddiaların siyasi yönünün de altını çizerek hazırlanan 40 sayfalık karar metniyle eski belediye başkanı hakkında Türkiye'ye iade edilebilir sonucuna vardı. Temyiz haklı saklı tutulan Gülay Aslıtürk için o günler yeni bir gelişme daha olmuştu. Evlenmeleri büyük olay olan Orhan ve Gülay Aslıtürk çifti boşanmıştı. Bir yandan mahkemelere gidip gelen çift, diğer yandan 5 Eylül tarihinde avukatları aracılığı ile Şişli Adliyesi'ne başvuruda bulunuyorlardı. 9 Eylül 2001 tarihinde görülen dava ile Gülay Aslıtürk 3. evliliğini de bitirmiş oldu. Çiftin boşanmasında maddi sorunların baş göstermiş olması önemli bir etken olarak dile getirilmişti. Ancak bu evliliğe başından beri şüpheyle bakan bir gruba göre ise boşanmanın ardında da bir oyun vardı. Bu oyun ise Türk Interpol'ünün Orhan Aslıtürk hakkında yaptığı uluslararası arama başvurusuyla ilgiliydi. Orhan Aslıtürk de kendi hakkında hazırlanan uluslararası arama kararı ile yakından ilgileniyordu. Çünkü eşi gibi kendisi hakkındaki arama emri 2001 yılı Şubat ayında Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün genel sekreterliğine iletilmişti. Ancak bu kırmızı bülten değil, difüzyon uygulamasıydı. Dipnot: Difüzyon yetkili adli makamlarca iade amacıyla uluslararası düzeyde arattırılmasına karar verilen sanık veya hükümler hakkında kırmızı bülten çıkarılıncaya kadar geçecek olan süre içerisinde iade amacıyla arattırılmasını sağlamak amacıyla umum ve bölge interpollerine yazılan dağıtımlı telex yazısıdır. Bir yıl süreyle geçerlidir, talep haline tekrar uzatmak mümkündür. Kırmızı bülten, uluslararası arama ve tevkif müzekkeresi mahiyetindeki kırmızı bülten, sanık veya hükümlülerine Interpol'e bağlı üye ülkelerde iade amacıyla arattırılmak üzere ilgili ülke Interpol'ünün talebine istinaden Interpol Genel Sekreterliğince tanzim edilen ve bütün Interpol'lere dağıtımı yapılan kırmızı başlıklı bültendir. 5 yıl geçerlilik süresi vardır, talep halinde yeniden uzatmak mümkündür. Sonunda Interpol 5 ayrı suçtan Orhan Aslıtürk hakkında arama kararını yürürlüğe soktu. Aslıtürk'ün suçlarını kara para aklama, teşekkül halinde hayali ihracat, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, kamu kurumlarını dolandırmak ve sahte evrak tanzim etmek içeriyordu. Kırmızı bülten gibi uluslararası bir arama emri olan difüzyonun kırmızı bültenden ayrılan en önemli yanı, aramanın sınırlı bir alanda yapılabilmesi. Yani suçlu arama talep dosyasında belirtilen ülkede ve belirtilen adreste aranabiliyordu. Örneğin suçlu belirtilen adrese değil de hemen yandaki binada ya da bir üst katta oturuyor olsa difüzyon gereği uluslararası arama yapılamıyordu. Bu açıdan Gülay Hanım'la oturdukları adres artık Orhan Aslıtürk için güvenli değildi. Yakalanmamak için adresinin belli olmaması gerekiyordu. Gülay Aslıtürk içinse durum tam tersiydi. Onun Türkiye'ye iade edilmemesi için belirli bir adreste oturması ve adli makamlara da imza vermesi gerekiyordu. Hakkında da daha önce çıkartılmış kırmızı bülten vardı. Bu durumda en iyi karar boşanmak olacaktı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle çift boşanmıştı. Öte yandan çiftin boşanmasında maddi yetersizliklerin de etkili olduğu belirtiliyordu.